Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, Bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Bu hafta da yine Hazreti Musa'nın hayatından başlayarak devam edeceğiz ama genel program akışımıza çok kısa bir farklı konuyla ara verip Hazreti Musa'nın kendi kavmi olan İsrailoğullarıyla mücadelesini, onlarla imtihanını veya onlardan çektiklerini bir kenara bırakıp Hazreti Musa ile Ümmet-i Muhammed arasındaki bu ilgiyi, bağı, muhabbeti nakleden bir takım rivayetler var, hadis-i şerifler var. Bu hafta, bu programda biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Ashab-ı kiramdan Katade bin Numan radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Hazreti Musa aleyhisselam şöyle dedi: Ya Rabbi, ben levhalarda insanlar arasından çıkarılmış, iyiliği emreden, kötülükleri yasaklayan en hayırlı bir ümmetten bahsedildiğini görüyorum. Allah'ım, onları benim ümmetim kıl. Allah Teala, onlar Ahmet'in ümmetidir buyurdu. Musa aleyhisselam, Rabbim, levhalarda dünyaya gelişte son, cennete girişte ilk olan bir ümmetten bahsedildiğini görüyorum. Onları benim ümmetim kıl, dedi. Allah Teala, onlar Ahmet'in ümmetidir, buyurdu. Musa aleyhisselam, Ya Rabbi, yine levhalarda bir ümmetten bahsediliyor ki, onların İncil'leri, yani kitapları sadırlarındadır. Oradan ezberden okurlar. Halbuki onlardan önceki ümmetler kitaplarını bakarak yüzünden okurlar. Kitapları kaybolunca da ondan hiçbir şey hatırlamazlardı. Şüphesiz sen bu ümmete daha önce hiçbir ümmete vermediğin bir ezberleme ve muhafaza etme kuvveti vermişsindir. Allah'ım, onları benim ümmetim kıl, dedi. Allah Teala, onlar Ahmet'in ümmetidir, buyurdu. Hazreti Musa, Rabbim, orada hem önceki kitaplara hem de son kitaba iman eden, her türlü sapıklıkla savaşan bir ümmet zikrediliyor. Onu benim ümmetim kıl, dedi. Allah Teala, o Ahmet'in ümmetidir, buyurdu. Musa aleyhisselam, Rabbim, orada öyle bir ümmet zikredilmektedir ki, onlardan biri bir iyilik yapmaya niyet etse de, onu yapamazsa, ona karşılık ondan 700 katına kadar sevap verilmektedir. Onları benim ümmetim kıl, dedi. Allah Teala, onlar Ahmet'in ümmetidir, buyurdu. Nakledildiğine göre bunun üzerine Hazreti Musa aleyhisselam elindeki levhaları bir kenara bırakıp Allah'ım, beni de ümmet Muhammed'den eyle diye yalvardı. Evet, bu hadis-i şerif aslında ümmeti Muhammed olarak son peygamberin ümmeti olan bizlerin ne kadar büyük nimetlere mazhar olduğumuzu, başka ümmetlere verilmeyen bir takım üstünlük ve meziyetlerin nasıl bu son ümmete verildiğini gösteriyor. Bunlardan bir tanesi, bu özelliklerden, ümmet-i Muhammed'in özelliklerinden bir tanesi, iyiliği emreden, kötülükleri yasaklayan bir ümmet olması. İkincisi, en hayırlı ümmet kılınması. Demek ki iyiliği emredip kötülükten yasaklamak bir topluluğun, bir insanın hayırlı olması için olmazsa olmazlardan. Çünkü iyiliği emreden, kötülüğü yasaklayan topluluk milletler içinde, insanlık içinde seçilmiş en hayırlı vasıflara sahiptir. Sadece kendisinin iyiliğini değil, insanlığın hayrını düşünür. Kötülüğü engellemeye çalışırken, Peygamber Efendimizin başka hadis-i şeriflerinde vurguladığı gibi, eliyle, diliyle, kalbiyle buğz eder. Eliyle buğz eder, gücü yettiği kadar o kötülüğü engellemeye çalışır. İktidarı, gücü, maddi imkanları, elindeki bütün seçenekleri kullanır ve o kötülüğü engellemeye çalışır. Diliyle bu kötülüğe mani olmaya çalışır. Gücünün yetmediği, elinin uzanmadığı yerlerde en azından bu işin kötü olduğunu, o kötülüğü terk etmek gerektiğini ifade eder. Bu da imanın göstergelerinden, işaretlerinden bir tanesidir. Herkesin eliyle her şeyi değiştirmeye gücü yetmeyebilir ama tavrını koymak, sözüyle de olsa ben o zalimin yanında değilim, ben o kötülüğün yanında değilim, karşısındayım demek başı başına üstün bir meziyettir. Kötülüğe meydan okumak bir iman celadetidir, heyecanıdır, cesaretidir. O yüzden bu da imanın bir göstergesidir. Bir de eli ve dili yetmeyip de çaresizlikten sadece gönlünde "Ya Rabbi ben bu kötüden, kötülükten, kötülerden uzağım, beni onlardan, onu benden uzak kıl" derse, diyorsa o da imanın bir göstergesidir. Ama bu en cılız şeklidir. O halde mümin sağında, solunda, önünde, arkasında kötülük işlenirken kenara çekilen, seyirci kalan, çaresiz kalan, hatta gönülden o kötülüğü teşvik eden, elinden, dilinden o kötülüğe yardım eden bir insan değildir. O kötülüklere karşı set olan, gücü nispetinde o kötülüğün yayılmasına, yaygınlaşmasına, çoğalmasına engel olmaya çalışan kimsedir. Hepimizin dünyada farklı konumları var, farklı imkanları var. Mühim olan neye gücümüz yettiği değil, gücümüzü hangi noktada kullandığımızdır. Eğer biz bütün imkanlarımızı iyiliği yaymak, kötülüğü azaltmak yolunda kullanıyorsak, o zaman kendi vazifemizi iman ölçülerine göre yapmamız gerekenleri yapıyoruz demektir. Bütün azalarımızı, kendi bedenimizi bu işe şahit gösterdiğimiz gibi çevremizdeki insanları da buna şahit göstermişiz demektir. Mühim olan fuhşun, kötülüğün, çirkin işlerin müminler arasında veya insanlıkta yayılmasını, çoğalmasını isteyen değil, her türlü kötülüğün kökünün kurumasına çalışmaya mecburuz, bunu yaygınlaştırmaya mecburuz. Bu bizi insanlar arasında en seçkin kılan bir unsurdur. Ümmet-i Muhammed'in özelliğidir. Yani bir tarafta yangın varken bir insan göz göre göre kendini uçuruma atıyorsa, biz kenarında oturup keyif yapamayız. Bizim vazifemiz o insanın elinden tutup o uçurumdan çıkarmak, bir yangın yerinden kurtarabileceğimiz bir şey varsa onu oradan almaya çalışmaktır. Eğer yangın var, biz elimizden gelmediği için müdahale edemiyorsak, dilimizle en azından yangın olduğunu haykırmalıyız. Ki insanların içinde belki gücü yeten, eliyle onu müdahale edip değiştirebilecek insanlar vardır. Şayet yangın var, biz müdahale etmiyoruz, sesimizi de çıkartamıyorsak, sadece içten içe üzülüyorsak, bu da bir işarettir, hayra işarettir ama yeterli değildir. Bugün yurdumuz, memleketimiz, dünyamız imansızlık ateşiyle kavruluyor. İnsanların içine adeta imansızlık bir kor gibi düşüyor. İçten içe yakıp kavuruyor. İnsanlık büyük bir felaketin, küfrün, şirkin, ahlaksızlığın zirvesinde. Bu büyük yangına kendi gücümüz nispetinde bir bardak da olsa su dökmüyorsak, su dökmek için mücadele vermiyorsak, bir cümle olsun bu kötülük hakkında kurmuyorsak, onu değiştirmeye, düzeltmeye çalışmıyorsak, akrabamızdan veya çevremizden kimseyi kötülükler, günahlar konusunda ikaz etmiyorsak, imanımızı tekrar sorgulamamız lazım. O halde tekrar başa dönersek, iyiliği emreden, kötülüğü yasaklayan bir ümmettir ümmet Muhammed. Bu yüzden de en hayırlı, en seçkin ümmettir. Başka bir ifadesiyle, ümmet Muhammed'i hayırlı kılan şey, iyiliği emredip kötülüğü yasaklamasıdır. Şayet bu haslet, bu özellik olmazsa, hayırlı olma özelliği de kaybolmuş demektir. Bugün biz 1,5 milyar Müslümanız. Dünya yangın yeri. Eğer gerçekten iman kökleşmiş olsaydı, kalbimize girmiş olsaydı, biz böyle bir yangına seyirci kalamazdık. Böyle bir yangın karşısında çaresiz kalamazdık. O yüzden bugün belki de iyiliği emretme, kötülüğü yasaklama, başka bir ifadeyle emri bil maruf, nehyi anil münker vazifemizi tekrar hatırlama, tekrar kuşanma zamanıdır. Elbette bunun bir bedeli var. Her iyiliği emreden, her kötülüğü nehyeden bir takım baskılarla, zorluklarla karşılaşmıştır. Bir takım zulümlere uğramıştır. Bu işin tabiatında bu var. Ama hayırlı ümmet olmak, hele en hayırlı ümmet olmak o kadar da kolay değil. Peygamberlerin yoludur iyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak. Dolayısıyla bu emanet, bu vazife peygamberlerden Müslüman ümmetine intikal etmiştir. Peki ümmeti Ahmet, ümmeti Muhammed'in diğer bir hasreti nedir? Dünyaya gelişte son, cennete girişte ilk olan bir ümmettir. Gerçekten kıyamete en yakın gönderilmiş son peygamberin ümmeti olarak biz seçkin bir ümmetiz. Ve hadis-i şeriflerden de öğrendiğimize göre Allah bu ümmetin faziletlerinden bir tanesi olarak cennete de ilk bu ümmeti sokacak. Kıyamet günü, kıyamet meydanında, mahşer meydanında ümmet Muhammed'i çok bekletmeyecek. Peki diğer bir hasleti nedir? O da Kur'an-ı Kerim'in, Allah tarafından gönderilmiş kitabın sadırlarında olmasıdır. Yani göğüslerinde, dimağlarında, hafızalarında muhafaza edilmesidir. Daha önceki ümmetlerde ise gerek Hazreti Davud Aleyhisselam'ın, gerek Hazreti Musa ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ümmetlerinde ise kitaplarda, tabletlerde yazılıydı. Ve insanlar bunları ezberlememiş, gerektiği gibi muhafaza edememiş. Zaten Allah'ın muradı onların ilelebet kalması değildi. Fakat insanların da ihmalleri sebebiyle bu ilahi beyanlar, indirilmiş olan kitaplar kaybolup gittiler. Fakat Allah ümmet-i Muhammed'e ayrı bir hususiyet verdi. Onların zihinlerine, dimağlarına ezberleme kabiliyeti verdi. Ve onlara son kitabını emanet etti. Bu son kitabı gerek satırlarda yazılı olarak, gerekse sadırlarda, hafızalarda ezberlenmiş olarak muhafaza etme vazifesi de ümmet Muhammed'e verildi. İlk devirden beri, ilk inen ayetlerden itibaren ümmet Muhammed Kur'an emanetine, ilahi kitaba, Mus'haf'a sahip çıktı. İlk hafız Peygamber Efendimiz, ondan sonra da ashab-ı kiramdan pek çoğu Kur'an-ı Kerim'in bütün hepsini hıfzetti, ezberledi. Gerek sözlü olarak, gerekse elleriyle yazmış olduğu farklı vesikalarda, deve küreklerinde, çeşitli tahtalarda, papirüs denilen kağıtlarda vesaire, hem yazılı şekilde hem de ezberlerinde, hafızalarında Kur'an-ı Kerim'i muhafaza ettiler. Onlarca, zaman zaman yüzlerce hafız şehit olmasına rağmen bu bayrak düşmedi. Herkes kendisinden sonraki nesli Kur'an'ı ezberleme noktasında teşvik etti. Bu emaneti yazılı olarak intikal ettirdiği gibi hafızadan hafızaya da ulaştırdı. Bu şekilde günümüze kadar tevatür derecesinde, yani hiçbir tereddüte mahal vermeyecek şekilde dünyanın dört bir tarafında Kur'an-ı Kerim ezberlenerek günümüze ulaşmıştır. Ve okunan Kur'an-ı Kerimler, ezberden okunan Kur'an-ı Kerimler arasında Endonezya ile Çin, Çin ile Avrupa, Türkiye ile Rusya, Mısır ile Suudi Arabistan arasında bir fark yoktur. Hepsi aynı Kur'an'ı hıfzetmiş, aynı Kur'an'ı okumaktadır. Ve dünya genelinde şu anda hala hayatta olan belki yüz binlerce, milyonlarca hafız vardır. Bu da Allah'ın ümmeti Muhammed'e vermiş olduğu çok büyük bir nimet, çok büyük bir kolaylıktır. Eğer Kur'an-ı Kerim bu şekilde hem hafıza hem de yazılmış metinlerle muhafaza edilememiş olsaydı günümüze eksik veya yanlış gelebilirdi. Fakat Allah bu kitabı, bu Kur'an'ı biz indirdik, onu biz muhafaza edeceğiz buyurduğu gibi insanların gönüllerine Kur'an'ı sevdirmiş, onların zihinlerini Kur'an-ı Kerim'e açmış ve Kur'an hıfzetme bayrağı kıyamete kadar da devam edecek şekilde elden ele, gönülden gönüle intikal etmiştir. Bu da ümmet-i Muhammed'in başka bir imtiyazı, farklı bir üstünlüğüdür. İşte Hazreti Musa bu hasreti sebebiyle de ümmet-i Muhammed'e gıpta etmektedir. Başka bir özelliği ümmet-i Muhammed'in de, onun hem kendi kitaplarına hem de kendinden önce indirilen bütün kitaplara iman ettiği, her türlü sapıklıkla savaşan bir ümmet olduğudur. Bu da Müslümanların gönlünün, sadrının ne kadar geniş olduğunu gösteriyor. Biz müminler olarak Allah'ın indirdiği bütün kitaplara asıllarıyla iman ederiz. Yine müminler olarak biz Hazreti Adem'den peygamberimize, yani ilk peygamberden son peygambere kadar bütün peygamberlere iman ederiz. Adlarını bilsek de bilmesek de. O halde bugünkü Yahudiler kendi kitaplarını, Tevrat'ı öğreten, talim eden veya onda haber verilmiş peygamberlere iman ederler. Fakat kendisinden sonra gelen peygamberleri kabul etmezler. Hristiyanlar Hazreti İsa'dan sonra gelen peygamberleri de kabul etmezler. Peygamber Efendimiz de kabul etmezler. Müslümanlar ise gönüllerindeki bu genişlik sebebiyle farklı kavimlerden, farklı inançlardan toplulukları kendi ülkelerinde, kendi şehirlerinde barındırmışlar ve bundan hiç gocunmamışlardır. Adeta başka milletleri, başka din mensuplarını bir zenginlik olarak telakki etmişlerdir. Yüzyıllar boyunca Müslüman topraklarda yaşayan gayrimüslimlerin varlığı ve hiçbir baskıya uğramadan inançlarını, ibadetlerini yaşamaları bunun en büyük, en bariz göstergesidir. Ama Endülüs gibi, Kudüs gibi pek çok Müslüman şehrinde hasbelkader yapılan yanlışlıklarla buralar gayrimüslimlerin eline geçince bundan en çok Müslümanlar ve Yahudiler zarar görmüştür. Bu da onların inançlarının darlığından, gönüllerinin darlığından kaynaklanmaktadır. Ümmet Muhammed'in bir başka özelliği de yapmış oldukları iyiliklere 1'e 10, 1'e 700'e kadar sevap yazılmasıdır. İşte bu özellikleri adeta Hazreti Musa'yı mest etmiştir. Ya Rabbi, benim ümmetim kıl bu hasletleri, bu özellikleri olan ümmeti demiş. Fakat Allah-u Teala her defasında bu Ahmet'in, yani Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetidir deyince en son söz olarak Ya Rabbi, beni de ümmeti Muhammed'den eyle buyurmuştur. Şimdi burada çok kısa bir ara verelim. O aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet muhterem dinleyicilerimiz, Şebnem Kuşağı programımızın ikinci kısmında tekrar beraberiz. İlk bölümde sizlerle Hazreti Musa'nın hasretini, ümmeti Muhammed'den olma arzusunu bildiren bir hadis-i şerif paylaşmıştık. Bu hadis-i şerifin son cümlesiyle birazcık açıklayarak mevzumuza girelim tekrar. Hazreti Musa, Ya Rabbi, şu özellikleri taşıyan ümmeti benim ümmetim kıl dedikçe Allah-u Teala da o Muhammed'in ümmetidir buyurmuştu. Nihayet Hazreti Musa, beni de o ümmetten kıl diye dua etmişti. Burada iki şeyi görüyoruz. Bir tanesi, Hazreti Musa'nın böyle bir ümmetten yana ne kadar dertli olduğunu, kendi kavminin ahlaksızlığından, kendi kavminin sıkıntılarından ne kadar muzdarip olduğunu anlıyoruz. Ve ümmeti Muhammed'e ne kadar büyük bir gıpta içinde olduğunu anlıyoruz. Diğer bir husus, Hazreti Musa peygamber olmakla beraber böyle hayırlı bir ümmetin parçası kılınmayı, yani bir peygambere, böyle bir peygambere ümmet olmayı bile tercih ediyor. O halde bu hem onun tevazuunu gösterir. Ya Rabbi, beni o büyük ümmetin bir parçası kıl derken ülül azm bir peygamber olmasına rağmen en son peygamberin ümmeti olma isteğiyle, sıradan bir ümmet olma isteğiyle ne kadar mütevazi olduğunu anlıyoruz. Bunun da ötesinde ümmeti Muhammed olmanın ne kadar şerefinin yüce olduğunu anlıyoruz. Buna benzer bir rivayet var. Benim ümmetimin alimleri İsrailoğullarının peygamberleri mesabesindedir şeklinde bir rivayet var. O halde biz ümmet Muhammed olmayı seçmedik. Biz bu devirde yaşamayı, Peygamber Efendimiz'e inanan bir ümmet olmayı tercih etmedik. Kendi rızamızla, isteğimizle bu devre gönderilmedik. O halde Allah bize hem insan olmamız, hem ümmeti Muhammed olmamız, hem son ümmet olmamız, hem de o ümmeti Muhammed içinden davete icabet eden ümmet olmamız sebebiyle pek çok lütuflarda bulunmuştur. Her lütuf bir bedel ister. Ümmeti Muhammed olmanın bedeli de biraz önceki hadis-i şerifte de nakledildiği üzere bu ümmetin farik vasıfları, öne çıkan özelliklerine layık olmaktır. İyi emretmek, kötülüğü yasaklamak, hayırlı ümmet olmak, hayırhah bir ümmet olmak, insanlığın hayrını istemek, bunun için gayret göstermek vesaire vesaire. Kur'an emanetine sahip çıkmak, peygamber sünnetine sahip çıkmak, diğer peygamberlere yapılan duymuyormuş gibi, dinlemiyormuş gibi, inanmıyormuş gibi hareketler, tavırlar içine girmeden semi'na ve ata'na, duyduk ve itaat ettik prensibiyle bütün benliğimizle, samimiyetimizle bu yüce dine mensup olmanın bahtiyarlığını hissetmemiz, yaşamamız, yaşatmamız gerekiyor. İslam'ın güzelliğini yaymamız, İslam'a gölge düşürmememiz gerekiyor. Bugün maalesef İslam dünyasının pek çok mıntıkasında, pek çok bölgesinde adı Müslüman olup da İslam'ı güzel temsil edemediği için insanlara nefret uyandıran, insanları Allah'tan uzaklaştıran kimseler var. Buna kimsenin hakkı yok. Allah'ın saf, temiz, en berrak, en selamet dolu dinine gölge düşürmeye kimsenin hakkı yok. Bu çok büyük bir vebal. Biz insanlığı hidayete davetle mükellefiz. Eğer dalaletin kaynağı olursak, insanları korkutarak uzaklaştırırsak, o zaman çok büyük bir vebal altına girmiş oluruz. Rabbim muhafaza etsin. Hazreti Musa'nın bizimle, ümmeti Muhammed'le bir hukuku daha var. O da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi göğe yükseltildiğinde orada Hazreti Musa ile karşılaşıyor. Ve Allah'ın kendi ümmetine 50 vakit namaz farz kıldığını haber veriyor Peygamber Efendimiz. Fakat Hazreti Musa Peygamber Efendimiz'e benim ümmetim de benzer bir ibadetle mükellef tutulmuştu. Fakat onlar bunu yapmadılar. Sen Rabbine geri dön ve bu ibadet mükellefiyetinin düşürülmesini, kolaylaştırılmasını iste demişti. Aslında burada Hazreti Musa ümmeti Muhammed'i ne kadar sevdiğini, onu ne kadar düşündüğünü göstermiş oluyor. Ve müteaddit kereler, pek çok kereler yani, Peygamber Efendimiz Hazreti Musa'ya geliyor, durumu anlatıyor. Hazreti Musa bu da fazla, bu da fazla diyerek Allah'a tekrar geri dönüp bu sorumluluğun azaltılmasını istiyor. Nihayet 5 vakit namaza kadar düşünce Hazreti Musa bu kadar da çok ama deyince Peygamberimiz artık benim yüzüm kalmadı. Bir daha Allah'ın huzuruna gidip bu 5 vakti düşürmesini isteyemem diyor. Fakat Allah-u Teala da ümmeti Muhammed'e olan muhabbeti ve rahmeti sebebiyle, lütfu sebebiyle ben diyor senin ümmetinin birini 10 yapacağım için 5 vakit namazında 50 vakit olarak kılmışlar gibi sevaba dönüştüreceğim diyor. Bu da aslında hem Hazreti Musa'nın ümmeti Muhammed'e olan sevgisini gösteriyor, hem de Allah-u Teala'nın bu ümmete olan lütfunu, ihsanını, ikramını gösteriyor. Onu hem son hem de en kolay dinle kolaylaştırılmış, daha önceki ümmetlere olan ağır yüklerin azaltıldığı bir dinle görevlendiriyor. Hazreti Musa'nın hayatında, fırtınalarla dolu hayatında ibretli bir hadise daha var. O da Karun ismindeki bir şahıs. Karun Hazreti Musa'nın amcası yahut amcasının oğluydu. Hazreti Musa'ya inanmış, Tevrat'ı da Hazreti Musa aleyhisselamdan sonra en güzel okuyanlardan bir tanesiydi. Çok fakirdi, başkalarının yardımlarıyla geçinirdi. Hazreti Musa'nın duası bereketiyle kendisine simya ilmi verildi. Simya, kıymetli maddelerden altın yapma ilmidir. Zaman zaman bazı evliyaullah'a da bu tür ilahi ikramlar olduğu haber verilmiştir. Mahmud Sami Ramazanoğlu Efendi ile ilgili de bu ilme ulaştığı, bununla ilgili malumatının olduğu, Allah tarafından bu ilmin, simya ilminin kendisine de verildiği bildirilmiştir. Karun, Hazreti Musa Aleyhisselam'a iman etmeden önce Beni İsrail'in temsilcisiydi Firavun'un yanında. Fakat idaresi altında bulunanlara da eziyet ederdi. İman ettikten sonra, Hazreti Musa gelip Allah'a davet ettikten sonra Karun kendisini ilim, hikmet ve ibadete verdi. Ve bir müddet sonra Hazreti Musa onunla bir takım ilim, hikmet sohbetleri yaparken şeytan insan kılığında Karun'un yanına geldi ve arkadaşlık etti onunla. Bir müddet sonra da dostane bir tavırla, "Ey Karun, başkalarından gelenlerle geçineceğimize gidip haftada bir gün çalışalım, 6 günde ibadet edelim," dedi. Bu fikir Karun'un da aklına yattı. Beraberce şehre gittiler, bir gün çalıştılar. Bu bir günlük çalışmaları mukabilinde aldıkları ücretle de 6 gün geçinip ibadetlerini yaptılar. Şeytan böylece Karun'dan ilk tavizini kopardı. Daha sonra bunu bir ileriki merhaleye götürdü. "Gel," dedi, "bak ne güzel yaptık, kimseye muhtaç değiliz artık. Gel biraz daha kazanalım. Haftanın yarısı çalışalım, yarısı da ibadet edelim. Hem böylece kazandığımız paranın daha fazlasını, kullanamadığımız kısmını da Allah yolunda fakirlere infak etmeye başlarız," dedi. Bu fikir de Karun'a cazip göründü. Bunu da kabul etti. Şeytan adım adım adım adım onu ilimden, ibadetten, hizmetten uzaklaştırmaya başladı. Daha sonra çalışma müddetini biraz daha arttırdı. İbadete biraz daha azaltmasını, kazanılan daha fazla parayla daha çok iyilik yapılacağını söyledi. Ve böylece Karun'un kalbi yavaş yavaş yavaş dünya meyliyle, dünyaya muhabbetle dolmaya başladı. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın duasıyla da simya ilmine kavuşunca parası iyice arttı, arttı, zenginleşti. Artık kalp dünya sevgisiyle, dünya ihtirasıyla dopdolu hale dönmüştü. Fakat bu dünya sevgisi onda başka hastalıklara da yol açmaya başladı. Artık "ben her şeyin sahibiyim, her şeyi kendi gücümle elde ettim. Benden daha zengin, daha güçlü, daha şu üstünlüklere sahip kimse yok," diyerek gurur ve kibre kapıldı. O kadar ki etrafındaki insanlar onun zenginliğine imrenmeye, hep parmaklarıyla Karun'u gösterip "keşke biz de o kadar zengin olsaydık, o kadar servet içinde yüzseydik," demeye başladılar. Kur'an-ı Kerim Karun'un bu zenginliğini şöyle ifade ediyor. Kasas suresinin 76. ayet-i kerimesinde "Karun Musa'nın kavminden idi de onlara karşı azgınlık etmişti. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki anahtarlarını güçlü kuvvetli bir topluluk zor taşırdı. Kavmi ona şöyle demişti: şımarma, bil ki Allah şımarıkları sevmez." Evet, kalbi bu kadar dünya ile meşgul olan, dünya ihtirasıyla, zenginlikle dolu olan Karun, bir müddet sonra artık Hazreti Musa'nın nasihatlerini dinlemek istemedi. Bunlara tahammül edemez hale geldi. Kurban kesme vazifesi gelince, "ben," dedi, "hiçbir şekilde kurban kesmeyeceğim, böyle bir sorumluluk altına girmem ben yeterince Tevrat'ı iyi okuyorum, başka birisi adına da kurban kesme ihtiyacı hissetmiyorum dedi. Fakat Hazreti Musa onu her yanlışında ikaz ediyordu. Bak dedi, bu kurban kesme vazifesi Harun aleyhisselama veya onun şahsına, makamına yapılan bir ibadet değil. Bu Allah'ın bir emridir. Bizim bu emri Allah istediği için yerine getirmemiz gerekir dedi. Ve Karun bu kurban ibadetini yapmamak için pek çok ayak sürmeleri yaptı. Hazreti Musa aleyhisselam onu ikna etmek için çeşitli mucizeler gösterdi. Fakat Karun yine de bu işin bir mucize olmadığını, sihir olduğunu ileri sürerek iyice Hazreti Musa ile ipleri kopardı. Nihayet bir gün Hazreti Musa Allah'ın emri gereğince onun malının zekatını vermesini istedi. Karun, şimdi de dedi, benim malıma mı göz diktin? Bu serveti ben kazandım, ben biriktirdim. Burada kimsenin bir payı yoktur diyerek Hazreti Musa'yı reddetti. Kur'an-ı Kerim Karun'a hitaben şöyle buyurulduğunu ifade eder. Aslında bu sadece Karun'a hitap eden bir ayet değildir. Bu bütün müminlere, bütün insanlığa verilmiş bir emirdir. Allah'ın sana verdiğinden onun yolunda harcayarak ahiret yurdunu iste. Ama dünyadan da nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara ihsanda bulun. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah müfsitleri sevmez. Evet, bu ayet-i kerime biraz önce de ifade ettiğim gibi aslında Karun'un şahsında bütün insanlığa verilmiş bir prensiptir. Öncelikle malın ve mülkün sahibinin insanın kendisi olmadığını ortaya koyar. Allah'ın sana verdiğinden diyerek başlar. Demek ki insan her ne kadar mal ve mülkün sahibi görünse de aslında onun emanetçisi. Ve bu mal ve mülk dünyada rahat, konfor, her türlü isteğin karşılanması için verilmiş bir şey değil. Allah'ın bu malı vermesindeki sebep, ayetin hemen devamında geliyor, ahiret yurdunu iste. Demek ki insan neye sahipse, İlim, akıl, zeka, mal, mülk, mevki, bütün bunları ahiret sermayesine dönüştürmek zorunda. Allah bunu onun için vermiş. Fakat bunu yaparken bütün hayatını ahirete endeksli yaşayıp dünyadaki hayatını unutmaması gerekiyor. Yani ayakları yerden kesilmeyecek. Kendini, asli ihtiyaçlarını, eşinin, çocuklarının bakımını, en zaruri akrabalarının ihtiyaçlarını unutmayacak. Ve bu tabii zaruri ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra malı, serveti, Allah'ın verdiği bütün imkanları ahireti kazanmak için, orada yer edinmek için kullanacak. Bu ayet aslında bizi şuna götürüyor. Bir taraf dünya, bir taraf ahiret. İnsan ne tamamen dünyada sonsuz yaşayacakmış gibi sadece bu dünyayı cennete çevirmekle uğraşmalı, ne de dünyayı tamamen unutup ruhban gibi hayattan, hayatın bütün ihtiyaçlarından, zevklerinden uzak durup tamamen kendini ahirete adamalı. İslam denge üzerine kurulmuş bir din ve bu denge müminin her hareketinde, her düşüncesinde olmalı. Dünyaya dalıp gitmemeli, ahirete dalıp gitmemeli. Dünya ahireti unutturmamalı, ahiret dünyayı unutturmamalı. Ayet-i kerimenin devamı şöyle: Allah sana nasıl ihsan etmişse sen de insanlara ihsanda bulun. Demek ki Allah'ın kuluna ihsan ettiği şey neyse, insanın da o ulaştığı nimetlerden insanları faydalandırması gerekiyor. Eğer bir insan zenginse onun zenginliğinden diğer insanlar istifade etmeli. Eğer ilim sahibi ise, Allah bu imkanı ona vermişse, insanlar onun ilminden istifade etmeli. Eğer güçlü kuvvetli ise, bedeni melekeleri gelişmişse, insanlar da onun bu bedeni melekelerinden, gücünden, kuvvetinden istifade etmeli. İnsan her türlü vesileyle isyan da edebilir, itaat de edebilir. Mal ile, mülküyle, zenginle, akılla, şöhretle, makamla, her şeyle Allah'a isyan mümkün. Onları Allah yolunda kullanmak da mümkün. O halde insanın imar etmesi gerekiyor, ifsad etmemesi gerekiyor. Çünkü Allah ifsad edenleri, bozgunculuk yapanları, insanları birbirine düşürenleri, iç dünyasını alt üst edenleri affetmez, sevmez. İşte Karun da bu mala mülke kendi imkanlarıyla sahip olduğunu, kimseye bir borcunun olmadığını, Allah'ı bile adeta takmaması gerektiğini düşünüyor. Bu yüzden de Allah ona bütün çağlar boyunca ibretlik bir akıbet hazırlıyor. Kasas suresinin 78 ila 80. ayet-i kerimeleri şöyle: Karun, o servet bana ancak kendimdeki bilgi sayesinde verildi, dedi. Bilmiyor muydu ki Allah kendinden önceki nesillerden ondan daha güçlü, ondan daha çok taraftarı olan kimseleri helak etmişti. Günahkarlardan günahları sorulmaz. Allah onların hepsini bilir. Derken Karun, ihtişamı içinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını arzulayanlar, keşke Karun'a verilenin bir benzeri de bize verilseydi. Doğrusu o çok şanssız, dediler. Kendisine ilim verilmiş olanlar ise, yazıklar olsun, yazıklar olsun size. İman edip salih amel işleyenler için Allah'ın mükafatı daha üstündür. Ona da ancak sabredenler kavuşabilir, dedi. Nihayet biz onu da sarayını da yerin dibine geçirdik. Artık Allah'a karşı kendisine yardım edecek avanesi olmadığı gibi o kendini savunup kurtarabilecek kimselerden de değildi. Evet, Karun'un dünyaya bu kadar meyli, ihtirası, başkalarında bulunan nimetlere haset etmesi onu helake sürükledi ve nihayet o yerin dibine, mallarıyla, mülkleriyle yerin dibine geçti. Kasas suresinin devamındaki ayetler 82 ila 83. ayet-i kerimesi de bu sonu hatırlatıyor. Daha dün onun yerinde olmayı isteyenler, demek ki Allah rızkı kullarından dilediğine bol veriyor, dilediğine de az. Şayet Allah bize lütufta bulunmuş olmasaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi. Vay, demek ki inkarcılar iflah olmazmış, demeye başladılar. İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve fesadı arzulamayan kimselere veririz. En güzel akıbet takva sahiplerindendir. Evet, Karun'un bu feci akıbeti bir tarafta dura dursun. Rabbimiz bizi sahip olduğu nimetlerin emanetçisi olduğu şuurundan mahrum olmayan, her şeyin sahibi olarak Allah'ı gören müminlerden eylesin. Bizi azdıracak nimetlerle şımartmasın. Bize kifayet miktarı, ihtiyacımız kadar, hakkını verebileceğimiz kadar nimetler ihsan eylesin. Bizi nefsimizin, şeytanın eline bırakmasın, onların oyuncağı haline getirmesin. Çünkü onların bir anlık bir oyuncağı haline gelmek bile insanın bütün ömrünü, bütün hayatını heder etmeye yetiyor. Rabbim bizi Kur'an-ı Kerim'de feci akıbetini anlattığı insanların durumuna düşmekten, ahirette mahcup ve hacil olmaktan korusun. Bizi razı olduğu, hükmüne razı olan, taksimine razı olan kullarından eylesin. Bizi gönül genişliğiyle zenginleştirsin. Dünya ihtirasıyla fakirleştirmesin. Kalbimizden kibir, gurur, haset gibi menfi bütün hasetleri silsin. İçimizi de, kalbimizi de, aklımızı da, ruhumuzu da temizlesin. Bizi sevdiği, seçtiği ümmeti Muhammed'in, en hayırlı ümmetin bir parçası kılsın. Gerek elimizden, gerek dilimizden, gerek gönlümüzden ümmeti Muhammed'i ve bütün insanlığı istifade ettirsin. İnşallah gelecek hafta yine Hazreti Musa Aleyhisselam'ın hayatından, bu sefer Hızır kıssasından anlatmak, bir kendimize bir şeyler devşirmek üzere buluşana dek Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun. İnşallah hayırlı bir hafta geçirmenizi dilerim. Haftaya görüşmek üzere. Allah'a emanet.